Ayrım 3. Hatemül Enbiya, Hazreti Muhammed ve Hayatı. Sayfa 27. 3. Bölüm. Kabe ve Kureyş. Doktor M.H. Heykelpaşa, Hayatı Muhammed, Emir Ali, İslam'ın Ruhu. Mekke şehri Kızıldeniz'den 80 kilometre içerdedir. Dağların ve yolların kavşağıdır. Buradaki Kabe Araplarca mukaddes sayılırdı. Orası ibadethane olarak tanınırdı. Kur'an-ı Kerim, Kabe'nin insanlar için ilk kurulan mübarek beyt olduğunu haber verir. Hazreti İbrahim ile oğlu Hazreti İsmail'in Kabe'yi bina ettiğini yine Kur'an'ın beyanatından öğreniyoruz. Hazreti İbrahim, Hacer ile İsmail'i Beyt-i Haram yani Kabe civarına iskan etmişti. Hazreti İbrahim, tevhid dinini kurmak için diyar diyar dolaşmış, müsait zemin aramıştı. Babil'de insanları Allah'a çağırdığı zaman onu ateşe attılar. Mısır'a gitti, namusunu çiğnemek istediler. Oradan Filistin'e döndü. Nihayet en müsait yer Mekke'yi buldu. Hazreti İsmail babasına yardım etmeye başlayınca baba oğul Kabe'yi bina ettiler. Mekke'de böylece halkın ibadeti için mübarek beyt kuruldu. Onu tavaf edenler, orada kaim olanlar, rükû ve secde edenler için temiz bulundurmaları, Allah tarafından kendilerine tembih ve emir olunmuştur. Kur'an-ı Kerim'in beyanatı bu merkezdedir. Kabe'nin ilk binasında tavanı, eşiği, penceresi, kapısı yoktu. Sonra Hazreti İsmail sülalesinden ve Hazreti Muhammed'in ecdadından olan Kusay bin Kılap, Kabe'nin muhafızlığını eline aldığı zaman eski binayı da yıkarak onun yerine hurma ağaçlarından yapılan kerestelerle tavanlı bir bina vücuda getirmiştir. Ezraki, Hazreti İbrahim tarafından inşa olunan Kabe'nin ebadını şu şekilde göstermektedir. Yükseklik 19 arşın, Hacer-i Esved'den Rükn-i Saniye kadar uzunluk 33 arşın, bugün Kabe'nin irtifağı 15 metredir. Kur'an-ı Kerim'in ve mukaddes tarihin beyanından anlıyoruz ki, Hazreti İbrahim ve Hazreti İsmail tarafından bina olunan Kabe, ibadet edenler, rükû ve secde yapanlar için tertemizdi. İçinde put filan yoktu. Sonra içine bu putlar nasıl oldu da yerleştirildi, Allah'a ibadetten putlara tapmaya nasıl döndüler? Tarih bu noktaları bize kafi derecede aydınlatmak için ışık vermiyor. Bazı tarihler yıldızlara tapan Sabiilerden alarak Arapların putlar yaptığını, taşlara taptıklarını söylüyorlar. Bazı rivayetlerden Rebia Harise'nin Suriye'ye yaptığı seyahatlerde orada gördüğü putları Kabe'ye naklettiği zikrolunmaktadır. Mekke'nin eski bir şehir olduğu herkesçe malumdur. Yunan coğrafyacılarının Makroba dedikleri yer Mekke'dir. Meşhur Kalli, Kahramanlar eserinde Romalı bir tarihçinin Kabe'yi zikrettiğini, onun dünyadaki en eski ve en mukaddes mabet olduğunu beyan eylediğini söyler. Yakut-ı Hamavi, Mucemül Büldan adlı eserinde, Batlamyus coğrafyasında Mekke'nin tul ve arz dairelerinin gösterildiğini kaydeder ki mühimdir. Mukaddes tarih Mekke'ye dair haberlerle doludur. Bütün tarih boyunca Kabe Araplarca mukaddes tanınmıştır. Kabe'yi örtmek adeti ilk çıkaran Zat Himyer hükümdarlarından Esad Tübba'dır. Kusay Kilap zamanında Kabe'nin örtüsünü temin için Arap kabilelerine vergi bile salınmıştı. Kabe'deki vazifeler. Kabe'deki mukaddes vazifeler, Hazreti İsmail'in sülalesinden gelirken bir aralık Huza'a kabilesinin eline geçti. Sonra Kusay bin Kilab bu vazifelerin hepsini eline aldı. O vazifeler şunlardır. 1. Hicabet, yani Kabe'nin anahtarlarını elinde bulundurmak. 2. Sıkaye, hacıların suyunu temin etmek, zemzem suyuna bakmak vazifesi. 3. Rifada, hacılara mihman nüvazlık göstermek, onları konuklamak vazifesi. Bir defa Kusay, Kureyş'i toplayarak onlara şöyle demişti. İnsanlar uzak yerlerden gelerek burayı ziyaret ediyorlar. Bunları konuklamak, misafir etmek Kureyş'in vazifesidir. Kureyş her sene aralarında iyane toplayarak hacıları tanrı misafiri gibi ağırlamaya başladılar. 4. Nedve. Umumi toplantı yeri Darün Nedve adlı derneği kuran Kusay'dır. Kureyş rüyasası bu yerde toplanırlar, harp ve sulh işlerini kararlaştırırlar, mühim meseleleri görüşüp konuşurlardı. Hatta nikahlar burada kıyılır, merasim burada yapılır, uzun yola çıkacak ticaret kervanları buradan hareket ederdi. Bir kız buluğa erince, Narün Nedve'de gömlek giydirme merasimi yapılırdı. Eski gömleği üzerinden çıkarmadan yırtılır, yenisi giydirilirdi. 5. Liva. Sancaktarlık vazifesi demektir. Sancağı bir mızrağa sararlar, düşmana giderken onu taşırlardı. 6. Kıyade. Başkumandanlık vazifesi. Bu vazifelerin hepsi Kusay bin Kilab'da toplanmıştı. Bu da Hazreti Peygamber'in ecdadının ne kadar şerefli bir mevki sahibi olduklarını gösterir. Kusay'dan önce Kabe'nin mütevellisi, yani bu zikrolunan vazifelerin sahibi Huleyl Huzayi'ydi. Kusay, Huleyl'in kızı Hubba ile evlendi. Babası ölürken Kabe'nin anahtarlarını kızına vasiyet etmişti. Fakat Hubba, kadın olması hasebiyle bu vazifeyi kabul etmedi ve anahtarları Ebu Gubşan Huzayi'ye verdi. Ebu Gubşan içkiye düşkün bir adamdı. Bir gün şarabı kalmamıştı. Kabe'nin anahtarlarını bir küp şaraba Kusay'a sattı. Kabe'nin anahtarlarına sahip olmak gibi bir vazifenin ellerinden kaçtığını gören Huzayiler bu işe kızdılar. Fakat Kureyş, Kusay'ın dirayetini ve şerefini bildiklerinden onun etrafında toplandılar. Huzayi Mekke'den kovdular. Kabe'ye ait şerefli vazifelerin cümlesini Kusay'a verdiler. O da bu vazifeleri dürüst bir surette ifa etti. Iqdül Ferid'in beyanına göre Kusay'ın kazandığı şöhret kabilesine Kureyş adının verilmesine sebep olmuştur. Çünkü onun dirayeti ve iyi idaresi sayesinde kabilesi Kabe etrafında toplanmıştır. Kureyş toplamak ve birleştirmek demektir. Kusay'ın emriyle Kureyş Kabe'nin etrafına evlerini kurmuşlar, Kabe'yi tavaf için kafi bir saha bırakmışlardır. Kusay'ın en büyük oğlu Abdüldar idi. Fakat itibar ve şeref bakımından Abdümenaf ondan daha üstündü. Abdüldar babasının ölümü üzerine Kabe'nin mütevellisi oldu. Bu vazife sonra oğullarına geçti. Fakat Abdümenaf şeref ve itibarca kavmi arasında çok yüksek bir mevki sahibi olduğundan Abdümenaf'ın oğulları Haşim, Abdüşems, Muttalip ve Nevfel amcaoğullarının ellerinden bu vazifeleri almak istediler. Abdüddar oğulları ile Abdümenaf oğulları arasında iş harbe varacakken bazıları ara buluculuk yaptılar. Sikaye ve Rifa'da Abdümenaf oğullarına verilmek, Hicabet, Liva, Nedve, Abdüddar oğullarında kalmak şartıyla sulh yapıp uzlaştılar ve İslamiyet'in zuhuruna kadar bu vazifeler bu şekilde devam etti. Abdümenaf oğulları içinde en şöhretlisi Haşim, kavminin ulusu ve zenginiydi. Sikaye ve Rifa'da vazifelerini büyük bir şerefle yerine getirirdi. Dedesi Kusay, halkı nasıl hac mevsiminde hacıları konuklamaya davet ettiyse, o da Kabe'yi ziyarete gelenleri Tanrı misafiri bilip onlar hakkında izaz ve ikram göstermeye teşvik etti. Haşim'in hizmetleri yalnız hacılara münhasır kalmadı. Bizzat Mekke halkı da onun kerem ve ihsanını gördüler. Onun zamanında Mekke'nin ticareti son derece gelişmişti. Kışın Yemen'e, yazın Suriye'ye olmak üzere iki istikamette de büyük ticaret kervanlarını o vücuda getirmişti. Bu sayede Arabistan Yarımadası içinde Mekke yüksek mevkiini almış, yarımadanın rakipsiz merkezi olmuştu. Abdümenaf oğulları daha büyük itibar sahibi olmuşlardı. Bu itibarla etraflarındaki komşularla muahedeler bile akdetmişlerdi. Bizzat Haşim, Bizans İmparatorluğu ve Gassan Emiri ile iyi komşuluk muahedeleri akdetti. Bundan başka Bizans İmparatorluğu'nun Kureyş tacirlerini ticaret vergilerinden muaf tutmasını sağladı. O sıralarda Bizanslılar Suriye'ye hakimdiler. Arap ticaret kafileleri Bizans topraklarında serbestçe dolaşırlardı. Ta Ankara'ya kadar giderlerdi. Arap tüccarları Ankara'ya gittikçe kendilerine hürmet gösterilirdi. Abdüşems, Habeş Kralı Necaşi ile aynı şekilde bir muahede akdetmiş, Nevfel ve Muttalip de İran'la dostluk muahedesi, Yemen'deki Hım yerlilerle de ticaret anlaşması yapmışlardı. Arabistan'da mal ve can emniyetini sağlayacak bir kuvvet bulunmadığından, Haşim, Arap kabileleri arasında bizzat dolaşarak kendi arazilerinden geçen Kureyş tacirlerine bir guna taarruzda bulunmamaları için teminat almıştı. Buna karşılık olarak Kureyş'te bu kabilelere lazım olan ticaret eşyasını alıp getiriyorlardı. Böylelikle o zaman bütün Arabistan'ı saran emniyetsizliğe rağmen Kureyş kervanları serbestçe her tarafa gidip geliyordu. Mekke'de ticaret hayatı canlanmıştı. Bu ticaret hayatının neticesi olarak faizcilik ve riba da almış yürümüştü. Haşim sağ olduğu müddetçe Mekke halkına hizmetten geri durmamıştır. Onun için Mekkeliler onu sever ve sayarlardı. Bir defa Mekke'de kıtlık olmuştu. Bizzat Haşim halkın karnını doyurmak için onlara tirit yapmıştı. Bundan dolayı kendisine Haşim denilmiştir. Haşim ekmeği parçalayan ve ufalayan kimse demektir. Haşim kavmine hizmette devam etti. Suriye'ye yaptığı seferlerden birinde Medine'de bulunduğu bir sırada asaleti her hal ve tavrından belli olan bir kadın gördü. Bu kadın Beni Neccar taifesinden Selma'ydı. Kocası yoktu. Haşim bu kadınla evlendi. Sonra seferine devamla Suriye'ye gidip geldi. Bu seferleri tekerrür etmişti. Bunlardan birinden dönüşünde Gazze'de öldü. Yerine kardeşi Muttalip geçti. Haşim öldüğü vakit karısı Selma hamileydi. Güzel, nur topu bir çocuk dünyaya getirdi. Adını Şeybe koydular. Şeybe, Abdülmuttalip oluyor. Şeybe Medine'de doğup büyüdü. Dayızadeleriyle beraber gezip dolaşmaya başladı. Halinde bir başkalık vardı. Diğer çocuklara benzemezdi. Yüksek bir soydan, asil bir aileden olduğu her halinden belliydi. Bu arada peygamberin şairi namını alacak olan şair Hasan'ın babası Sabit Mekke'ye gelmişti. Orada Kureyş'in ulusu olan Muttalip ile görüşürken söz arasında ona "Kardeşinin oğlu Şeybe'yi bir görsen şaşar kalırsın." dedi. Babasına öyle bir benziyor ki. Bu söz üzerine Muttalip'in içinde kardeşinin oğlunu görmek hevesi uyandı. Hemen Medine'nin yolunu tuttu. Beni Neccar mahallesine vardığında oynayan çocuklar arasında Şeybe'yi görünce tanıdı. Orada 3 gün misafir kaldı ve Selma'nın rızasıyla çocuğu alıp Mekke'ye getirdi. Yanında küçük bir çocukla Mekke'ye girerken Muttalip'i görenler Şeybe'yi onun kölesi zannettiler ve "Acaba Muttalip'in kölesi mi ki?" dediler. Muttalip'in kölesi Arapça'da Abdülmuttalip şeklinde söylenir. İşte böylece Şeybe'nin adı Abdülmuttalip kaldı ve göbek adı olan Şeybe ismi unutuldu gitti. Haşim'in ölümünden sonra yerine Muttalip kaldı. Sikaye ve Rifa'da vazifelerine o bakıyordu. Muttalip'ten sonra da bu vazifeleri Abdülmuttalip görmeye başladı. Bilhassa sikaye işi güçtü. Çünkü zemzem pınarı kurumuştu. Hac mevsiminde hacılara su vermek için Mekke'nin etrafındaki kuyulardan su getirmek icap ediyordu. Bu ise meşakkatli ve masraflı bir işti. O kuyulardan su getirip Kabe'nin yanındaki havuzları doldururlardı. Bu işi yapmak için çok adama ihtiyaç vardı. Halbuki Abdülmuttalib'in ailesi kalabalık değildi. Haris'ten başka işine yarar evladı yoktu. Onun için Abdülmuttalip zemzem kuyusunu bulup ayıklamayı düşündü. Zemzem kuyusunun temizlenmesi. Cürhüm kabilesinden Muğdat, Mekke'ye düşman saldırınca kaçmaya mecbur kalmıştı. Kaçarken Kabe hazinesinden bir hayli eşya alıp zemzem kuyusuna atmışlar, üzerine taş toprak doldurup yerini belirsiz etmişlerdi. Burası nice yıllar böylece kaldı. Abdülmuttalip kuyunun yerini bulup oğlu Haris'le onu açtı ve temizledi. İçinden kılıçlar, zırhlar, altından yapma geyik suretleri çıktı. Zemzem kuyusunu ayıklayıp temizleyince yine eskisi gibi bol bol su kaynamaya başladı. Abdülmuttalib'in en büyük hizmeti budur. 2. İsmail. Abdülmuttalip zemzem kuyusunu kazarken evladın babaya ne kadar yardımcı olduğunu bizzat anlamıştı. Onun için hayatında 10 evlat yetiştirmeye muvaffak olursa bunlardan birini Allah'a nezretmişti. Abdülmuttalip istediğinden çok evlat babası olmuş, bunları yetiştirmişti. Bunlardan hangisini kurban edeceğini tayin için aralarında kura çekti. Kura Abdullah'a isabet etti. Abdülmuttalip nezrini ifa etmek üzere Abdullah'ın yerine 100 deve kurban etmiştir. Onun için Resul-i Ekrem "Ben 2 kurban edilenin oğluyum." derdi. Hazreti İsmail ile babası Abdullah'ı kastederdi. Abdülmuttalib'in 13 oğlu vardı. İçlerinden 5'inin İslam tarihinde çokça isimleri geçer. Onlar da Ebu Leheb, Ebu Talip, Abdullah, Hamza ve Abbas'tır. Ebrehe'nin Kabe'ye hücumu. El-Kamil, İbni Esir, Kısas-ı Enbiya, Ahmet Cevdet Paşa. Kabe'nin Araplar nezdinde olan yüksek mevkiini biliyoruz. Bütün Arabistan yarımadası Kabe'nin bulunduğu Mekke'ye akın akın geliyor, burada panayırlar kuruluyor, ticaret buraya akıyordu. Mekke, Vaka, Şimal ve Cenuba, Şark ve Garba doğru ticaret kafilelerinin yollarını açtı. Fakat Kabe'nin mukaddes bir makam olması, asıl Arapları çeken buydu. Onun için halkı oradan ayırıp başka taraflara çekmek maksadıyla başka dini mabetler meydana getirildiğine şahit oluyoruz. Mesela Gassaniler Hire'de bu nevi bir mabet meydana getirmişlerdi. Yemen'e hakim olan Habeş valisi Ebrehe de Yemen'de Sana'da böyle bir mabet yaptı. Fakat Arapları Mekke'deki Beyt-i Haram'dan çevirmeye bir türlü muvaffak olamadı. Araplar nazarında Kabe'nin kutsiyeti eski mevkiyle hep devam etti. Ebrehe'nin kurduğu mabede kutsiyet nazarıyla bakmadılar. Araplar ona dönmek şöyle dursun, hakaret için Araplardan birisi onun içine pislemişti bile. Ebrehe, Arapları celbetmek için son derece süslediği ve birçok masraflar yaparak meydana getirdiği bu yeni mabede, Arapları Kabe'den bir türlü çevirmeye muvaffak olamadığını görünce, bu defa başka bir çare düşündü. Arapların son derece bağlı oldukları Kabe'yi yıkmak. Ebrehe, Habeşlilerden teşkil ettiği muazzam bir ordu ile Araplara karşı harbe girmek, daha doğrusu Kabe'yi yıkmak maksadıyla Mekke'ye doğru yollandı. Bu ordunun önünde büyük bir fil bulunurdu. Harplerde fil kullanmak eski bir adettir. Bu muazzam ordu Arabistan Yarımadası'nda Mekke istikametinde ilerlemeye başlayınca bu korkunç haber Araplar arasında yıldırım süratiyle yayıldı. Habeşlilerin İbrahim ve İsmail'in kurduğu Beyt-i Şerif'i yıkmalarına Araplar razı gelemezdi. Onun için yer yer mukavemet göstermek istediler. Mesela Yemen'in eşrafından olan Zanefer, Ebrehe'ye karşı durmak üzere kavminden topladığı kimselerle harekete geçti. Fakat bu derme çatma çete ile Ebrehe'nin muazzam ve muntazam ordusuna karşı duramadı, mağlup oldu. Esir düştü. Keza Şehran ve Nahis kabilelerinden bir mukavemet ordusu toplayan Nüfel de Ebrehe'ye karşı çıktı ise de o da hezimete uğradı ve esir oldu. Ebrehe bu küçük mukavemet hareketlerini muazzam ordusuyla çiğneyip geçiyordu. Ebrehe'nin ordusu Taif'e geldiğinde Taifliler kendi mabetlerinde ancak Lat denilen putun bulunduğunu, bu mevziyi bir itibara sahip olduğunu, asıl bütün Arapların nazarları Kabe'ye çevrilmiş bulunduğunu söyleyerek kendilerini kurtarmak istediler. Ebrehe oradan Mekke'ye yöneldi. Mekke'ye yaklaştığı zaman süvarilerinden birini keşif için ileri gönderdi. Bu gidenler Kureyş mallarından neye rastladılarsa çapul ederek Ebrehe'ye getirmişlerdi. Bu yağma mallar arasında Abdülmuttalib'in de 100 devesi bulunuyordu. Kureyş mukavemet için hazırlık yapmaya başlamıştı. Fakat bu muazzam orduya silahla karşı duramayacaklarını anlayınca vazgeçtiler. Bu esnada Ebrehe'nin ordusu Mekke yakınında çadırlarını kurmuştu. Ebrehe'nin bir elçisi Mekke'ye gelerek Ebrehe'nin maksadı kan dökmek olmayıp ancak Kabe'yi yıkmak için geldiğini söyledi. Abdülmuttalip de Mekkeliler namına kendilerinin de kan dökülmesine taraftar olmadıklarını bildirdi. Gelen elçi geri dönüp Ebrehe'ye bu haberi ulaştırdı. Abdülmuttalip tarafından da oğulları ve Kureyş'in ullarından bir heyet Ebrehe'ye ricacı gittiler. Bazı rivayetlerde Abdülmuttalip'in kendisinin de gittiği söylenir. Ebrehe, Abdülmuttalib'e niçin geldiğini sorar, o da develerinin ve Kureyş'ten yağma olarak alınan diğer malların iadesini istediğini söyler. Bunun üzerine Ebrehe, ben sandım ki Kabe'yi yıkmayayım diye niyaza geldin, sen ise develerinin derdindeymişsin, der. Abdülmuttalib, Ebrehe'ye şöyle cevap verir, ben develerin sahibiyim ve onları istiyorum, Kabe'nin sahibi var, onu o korur. Ebrehe'nin malların cümlesini iade etti fakat Kabe'yi yıkmak fikrinden asla vazgeçmiyordu. Abdülmuttalip dönünce Mekke halkına Ebrehe'nin kötü niyetini kendi ağzından duyduğu gibi söyledi. Ebrehe ordusuyla Kabe'yi yıkmak için Mekke üzerine yürüyüş yapacağı saat gelmişti. Ordusuna yürü emrini verdi ve koca fili ordusunun önüne kattı. Burada beklenmedik bir hadise oldu. Hak tarafından ebabil kuşları geldi, ağızlarında ve ayaklarında taşıdıkları ufak taşları askerin üzerine salıveriyorlardı. Deniz tarafından tayrı ebabil zuhur edip ağızlarında ve pençelerinde mercimek tanesi kadar tahaccür etmiş ufak taşları askeri Habeşi'ye ilka ettiklerinde, cesetlerinde tanelerin isabet ettiği mahallerde hasba ve çiçek misüllü sivilceler zuhur edip hemen helak olurlardı. Ebrehe dahi isabet edip azası mütezelzil oldu. Supi Paşa İbni Haldun tercümesi. Askerin kırıldığını gören Ebrehe geri dönmek zorunda kaldı. Askerin çoğu orada ve yolda ölüp mahvoldu. Ebrehe de vücudu yoluk tavuk gibi olduğu halde Yemen'e döndü ve orada öldü. Bu hadiseden sonra Kabe'nin kutsiyeti Arapların nazarında büsbütün artmış oldu. Kur'an-ı Kerim bu hadiseyi kısaca şöyle anlatır. Görmedin mi? Rabbinin ashabı file ne yaptı? Onların fenalıklarını boşa çıkarmadı mı? Onların üzerine sürü sürü kuşlar saldı, onlara tuğla parçalarından taşlar atıyorlardı. Derken onları yenik, mahsul gibi delik deşik kılıverdi. Fil suresi. Mucizeleri tevil etmek isteyenlerden bazıları, Ebrehe ordusunda çiçek vebası zuhur ettiğini ve veba mikroplarının deniz tarafından rüzgar vasıtasıyla geldiğini söylerler. Mısır müftüsü Şeyh Muhammed Abduh da bu surenin tefsirinde bu mütalada bulunur. 19. asırda moda olan Madiyun mesleğinin tesiriyle böyle tevillere hiç de lüzum olmasa gerek. Bugünkü atom fiziği eski maddeciliği yıkmıştır. Bugünkü felsefe ihtimaller ve imkanlar felsefesidir. Kainatta her şey mümkündür. Olmaz sandığımız nice şeyler oluyor ve bunları da ilim ve fen yapıyor, felsefe hazırlıyor. 3. ayrımın sonu sayfa 34.